Merhabalar, Bilinçlige'ye hoş geldiniz. Yasemin Yapanar ben. Kardeşlik konuşmaya geldik bugün buralara. Ben de kendimden 3,5 yaş büyük olan abisi olan biriyim. Bizim de işte o da bilirsiniz yani genelde ikinci çocuklar böyle oluyor diye biliyorum ben ama tabii de genelleme yapmak ne kadar doğru bilmiyorum ama abim işte mühendis, okumuş, etmiş, güzel okullarda güzel derecelerle bitirmiş, uslu olan, aklı başında olan çocuk. Ben de cazgır olan, ne yaptığı belli olmayan, anlaşılmayan, daha canlı bence. Tabii ki. Tabii ki her insan gibi kendi tarafını daha iyi buluyorum. Bu da çok normal olsa gerek diye düşünüyorum hepimiz kadar. Ve abisini kıskanan, eden, kıyaslayan, rekabet duygularıyla büyümüş. İkinci çocuk mevzuları, ikinci dünya konuları gibi oldum. Yani şöyle, bu tabii genelleme yapmak ne kadar doğru bilmiyorum ama bizim ailemizde en azından ben onu sanki daha çok kıskanıyormuşum gibi hissettim. Aslına bakarsanız küçüklüğüme döndüğüm zaman daha çok kıskanmışım gibi değil de bugün döndüğüm zaman hani bu kadar içinde kıskanabilen bir Yasemin varken hani belli ki bu küçüklükten geliyor olmalı gibi bir yerdeyim. Yoksa anılarımı çok hatırladığımdan değil yani. Nedense oraları bir böyle kapamışım üstünü. Ve bence ben çocuk yapacak olduğum zaman mesela tek çocuk istedim. Hep öyle istedim. Çünkü benim için birden fazla çocuk kaostur. Ve benim o kadar sabrımı yeteceğini falan da inanmıyorum, zannetmiyorum. O zaman da ikinci çocuğa haksızlık olarak diye düşünürüm. Diyerekten tek çocuk istedim her zaman. Tabii ki kardeşlik çok güzel bir şey. Yani iyi ki var. O apayrı bir konu. Ama bendeki açılımı böyle oldu. Onun için bugün konuşacağımız konulardan İmran Gündüz'ü ağırladık. Aynı zamanda Cheer Media ekibinden o da. Onunla kardeşliği konuştuk çünkü o 3 kardeşlik bir ailenin en küçüğü. Ve hem abisi var hem de ablası var ve 7,5 yaş ve 10 yaş var aralarında zaten. Onun için bilmiş kendisi bunu ve ablaları abileri tarafından da büyütülmüş. Ve kardeşliği de çok güzel bir şekilde yaşayan biri. Onun dışında ses ile meditasyon rehberi, somatik deneyimleme uygulayıcısı ve Sandola Terapi'nin kurucusu Rida Kreş'i var konuğum. Yetişkin konuğumda kendisi olacak. Rida'yı zaten artık biliyorsunuz. Rida'yı bir kez daha anlatmayacağım. Sandola Terapi'yi takip etmenizi yürekten dilerim. Rida'yla da konuştuk. Kardeşlikten bahsettik. Gerçekten rekabeti konuştuk. Kıskançlığı konuştuk. Birbirimize abilik, ablalık etmeleri konuştuk. İdeal kardeşliği konuştuk. Birazcık ailelerin üzerine düşünüyor. İster istemez ona da girdik çıktık. Ve bence çok keyifli bir sohbet oldu. Ve ben bu sohbetten kendi cebime en azından. Yani yine ne yaparsak yapalım biz aynı aileler tarafından büyütülüyor olabiliriz. Ama bambaşka bireyler olarak çıkıyoruz. Ailelerimizin bizi büyütüş şekillerine ya da onların kendi dalgalı iç dünyalarına bambaşka tepkiler veriyoruz. Ve yine iletişim çok önemli. Büyüdüğümüz zaman iletişimini kurabilmek çok değerli. Çünkü her bütün kardeşler kendi içinde başka şekilde yorumluyor. Başka yaraları olabiliyor. Ancak bunlardan konuşarak iyileşebiliyoruz diyorum. Ve karşınızda önce İmran, sonra Rida. Merhaba İmran.
Merhaba.
Nasılsın, iyi misin?
İyiyim, sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Şimdi seni sorulara boğmadan önce bize kısaca kendini tanıtır mısın?
Tabii, ben 21 yaşındayım. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okuyorum. Endüstri Mühendisliği, 3. sınıftayım.
Peki, zıbam diye konuya giriyorum gene. Seni kardeşlik konusu için aldık. Çünkü 3 kardeşsiniz ve sen evet. Ortadakisin.
En küçüğüm.
En küçüğüsün. Evet. Tamam, ablaların, abilerin nelerin var?
Bir abim, bir ablam var ve aramızdaki yaş farkı çok uçurum.
Öyle mi?
Ablamla 10 yaş var, o şu an 31 yaşında. Abimle de 7,5 yaş var, o da 29'una girecek daha yeni. O yüzden en küçüğüm, aynı zamanda evdeki bir yerde de tek çocuk gibiyim yani aramızdaki yaş farkından dolayı.
Aslında sanki büyürken yaş farkınızın olması daha az kıyasa sebebiyet vermiş olabilir mi?
Kesinlikle, yani küçüklükten.
Çünkü farklı jenerasyonlarsınız.
Öyle, küçükken anlaşmak da daha zordu, destek almak da daha zordu, onları anlamak, frekanslarını yakalamak çok zordu. Çünkü ben 8 yaşındayken 18 tam ergenlik yaşlarındalar yani. Anlaşamazsın. Ama büyüdükçe o arkadaşlık bağı daha çok oluştuğunu ben de hissettim aramızda.
Peki ailenin, annem babam birlikteler miydi?
Evet dedim. Evet öyle.
Ailelerinin yaklaşımı sana ve kardeşlerine aynı mıydı sence?
Yani küçükken kesinlikle buna aynıydı demem. Çünkü hepimizin işte ben mesela küçükken ihtiyacım oyuncak. İşte oyun oynamakken onlar daha böyle lisede daha farklı olduğu için ister istemez onların ayrıldığını hissediyordum onların gözünde. İşte daha önem verildiğini. Çünkü o da çok normal bir refleks. Çünkü ablam mesela lise son. Yani tabii ki de ona daha önem verecekler. Daha böyle belki öncelik verecekler.
Niye ama, tabii ki de diyorsun?
Çünkü daha kritik bir yaş olarak hep lanse edildi. 17-18 yaşları.
Lanse edildi. Aslında 07 en kritik yani.
Evet. O yüzden o yaşlarda birazcık böyle kenarda köşede kalmış gibi hissediyordum. Ama büyüdükçe onların da desteği arttıkça işte aramızdaki bağ kuvvetlendikçe onu hiç hissetmemeye başladım yani. Çok minimum.
Peki bir yandan da kardeşlerin de mi seni büyütüyorlar gibi de oldu mu hiç öyle bir şey?
Oldu, oldu. Özellikle ya ablam ikinci annem, abim ikinci babam gibi çok hissettiğim nokta oldu. Bir de belli bir zamandan sonra özellikle ergenlikten sonra işte annemle babamdan paylaşacağıma daha çok abim ve ablamla paylaşmaya başladım. O yüzden hani direkt danıştığım kişi de onlar oldu. İşte hani takıldığım kişiler de onlar oldu. O yüzden hani sadece kardeş değil birçok sıfatı vermeye başladım özellikle ergenlik çağında. O yüzden evet.
Peki zorlukları neydi kardeşlerinin olması?
Ya özellikle çocukken belli bir yaşa kadar işte 6. sınıfıma kadar üçümüz de aynı odada yaşıyorduk.
Of.
O yüzden hani ve dediğim gibi hepimiz çok farklı kafalarda ve yaşlarda olduğumuz için o dönem. Hani kişisel anlamın hiç olduğunu hissetmiyordum. İşte o an mesela oyun oynamak istiyorum, inanılmaz bağırmak istiyorum, coşkuluyum ama birileri test çözüyor odada, yapamazsın yani. Evde küçük. O dönemlerde bayağı hani kişisel alanım yoktu ve savrulduğumu hissediyordum. Hani bir zorluk bu diyebilirim belki ilk aklıma gelen.
Hatırladığın o zaman.
Evet hatırladım.
Çünkü bir sürü olmalı normalde.
Kesinlikle tabii canım vardır illaki.
Tabii sizde yaş aralığı daha fazla olduğu için ya mesela kıskançlıklar, böyle kıyaslamalar falan böyle şeyler hatırlıyor musun hiç?
Tabii canım. Ya yani küçükken özellikle ablamı çok kıskanırdım.
Kıskanır mıydı?
Evet işte insanlar annesinin falan topuklu ayakkabılarını giyer ya ablamın. Böyle bir iletişim vardı. Ve ablam hani karakter olarak da belki hani abime kıyasla daha zıt olduğum bir kişi. O yüzden onunla hem anlaşma sürecim hem o kıskançlığı yenip işte belki de hani hepimizin eksiğini artısını kabullenme sürecim biraz daha uzun oldu. Mesela abimle hiç kavgamı hatırlamıyorum. Ama ablamla 3 gün aynı ortamda bulunalım kavga ederdik saç baş yani dalardık birbirimize. Yani şu anda en azından şeyi öğrendim hani onun benim kısmımda hani toleransımı azalttığı yönleri öğrendim. Ve o yönleri bildiğim için derin nefes alayım ben kendine gel diyebiliyorum. Hani onunla mücadele etmeyi öğrendim aslında.
Peki sen şu an annenden, kimden en çok tetikleniyorsun ailende?
Annem.
Annenden.
Hı hı. Babam daha sakin ve yapıcı kısmı alıyor. Annem daha tartışmalarda alevlendiren kısım, o yüzden annemdir.
Tabii yani hem alevlendiren hem de şey oluyor ya. Yani biz günün sonunda annemizle çekişiyoruz. Ama aslında derinlerde onların hep baba ekolü evet. olduğunu söyleniyor arkada. Görünürde anneyle çekişmenin sebebi de işte annende bir takım huylarına gıcık oluyorsun, çıldırıyorsun, tahammül edemiyorsun. Aynılarını evet. ya sen de yapıyorsun ya yapma potansiyelin olduğu için zaten anneye tahammül daha zor. Onun için ben kesinlikle. Hep inşallah ileride oğlum olur diyorum da babası düşünsün. çünkü hani hayat boyu sanki tetikleniyorsun gibi. Peki kıyas hatırlıyor musun? Yani hem senin kıyasladığın hem ailenin sana bak işte abin gibi bilmem ne ablan kadar uslu değilsin falan gibi böyle kıyaslar hatırlıyor musun?
Ya ben ailenin ayrı kotuyumdur. Çünkü hani hem mesleki seçimimiz hem böyle hani lisede vesaire her türlü seçimim onlardan daha farklı. Çünkü memur ağırlıklı bir aileyiz. Şu an abim de ablam da memur temelinde. Benim alakam yok yani öyle bir düzenlikle hani memur hayatıyla. O yüzden küçüklükten beri işte daha hoppa, daha böyle soytarı olarak biliniyorum yani evde. O yüzden kıyaslanma oluyordu işte biraz daha oturuklu olsan ablan gibi.
Tabii.
Biraz daha İmran saygılı olsan da büyüklerine ama ben o kafada değilim yani. Benim için çok farklı bir dünya onlar. O yüzden hissediyordum ama özellikle böyle üniversite seçimleri zamanında ablam tıp okudu ve doktor şu an. Ben de hani tıptan nefret eden bir insanım. İşte yazık tıp kazanamamış. Ama oysa İTÜ Endüstri'yi kazandım yani. İşte sen tıpa da girerim ama işte özellikle yakın akrabalarda falan yazık işte keşke ablan gibi sen de falan diye cümleler çok duyuyordum. Ama o anki işte artıyorum. Alevlendiğimde böyle inanılmaz bir kendim yetersiz hissettiğimde işte ya da onlara sinirlendiğimde hemen kalkan oluyorlardı abimle ablam işte. İmran biliyorsun saçmalık bunlar takma diye hemen. Evet, o yüzden da indiriyorlardı beni. Yoksa daha zor. Bayağı asi olurdum herhalde.
Bir de zaten en genelde küçük çocuklar daha yaramaz. Yani daha yaramaz da demeyeyim. Her zaman belki yaramaz değil. Yani benim gördüklerim de öyle ama daha böyle sıra dışı şeyler yapan, yani o çünkü jenerasyonla da gelen bir şey. Şimdi evet, onların zamanına baktığın zaman benim abim atıyorum mühendis. Hani ben güzel sanatlar ya fotoğrafçılık okudum. Ve çok kötüydü derslerim. İşte seninki mesela doktor diyorsun falan. Yani onlar biraz daha böyle aman mühendis olsun, doktor evet, olsun, işte bir bilindik avukat olsun falan. Artık zaten çağımızda bu meslekler kalkıyor diyemem. Ama yavaş yavaş o kadar daha farklı meslek çıkıyor ve sen... Yani kendi evinin küçücük tuvaletinde bile çok büyük bir iş fikriyle teknolojik bir şey yaparaktan çok büyük paralar kazanabiliyorsun. Evet. Bunun da ailenin kafası basmayabiliyor. Hı hı. Yani sen bu yolu yürürken ailen seni sonuç olarak destekledi mi? Yoksa bu laf sadece, yani sadece bu laflarla mı kösteklendin fark etmeden? Çünkü kösteklemek için yapmıyorlar ama yaptıkları bu aslında. Yoksa hani daha seni daha derin yönlendirmeye çalıştılar mı? Özgürlüğün kısıtlandı mı yani?
Ya annem ve babam özellikle lisede ben işte sosyal girişimcilikle tanıştım, mesleğici hedefleriyle tanıştım. Benim full işte hayatım girişimcilikle doldu birden. O dönem annemle babam işte üniversiteyi kazanamayacaksın bırak şunları diye bayağı kavga ettiğimizi, bazen de gizli gizli hani etkinliklere falan gittiğimi biliyorum. Hani dershaneye ekip, okula ekip. Ama o dönem mesela en çok destekleyen abimle ablamdı. Çünkü farkındalar biraz da hani olayın ve o trendlerin artık geçtiğinin. Ve hani eğilimimin hem yeteneğimin hani ve sevdiğim, heyecanlandığım kısmın olduğunu çok net gördükleri için hani desteklendiğim nokta genelde özellikle abim ve ablam oldu. Yani annem ve babam hala hani üniversite ikinci sınıftayım işte çalışıyorum hani belli başlı başarılarım var hani heyecanlanıyorum da anlatırken görüyorlar. Şey dediğini hatırlıyorum. İmran işte biliyorsun her zaman yanındayız. Tıpa bir gün geçmek istersin. Geçebilirsin. Bak eve de yakın tıplar var diye. Hani güya destekliyorlar ama bir yandan da alttan o mesajı veriyorlardı yani.
Peki şey çok önemli. Bana çok fazla mesaj geliyor. Hani evinden kaçmak için mesela Ankara'da ya da başka bir yerde okumaya okeyler. Yani uzaklaşmak evden. Yeter ki ailemden uzaklaşayım ki istediğimi yapabileyim diye. Ya da bana soruyorlar mesela, ben bunu istiyorum, ailem bunu kazanmamı istiyor, ne yapsam gibi. Aslında senin söylediğin çok güzel bir cesaret örneği. Yani sen ailen ne kadar da laf etse, ne kadar da söylense kendi kafanın dikine, kalbinin sesine gitmişsin. Ve bugün aslında istediğin işi yapıyorsun ve istediğin şeyi okuyabiliyorsun bu sayede.
Yani bu şekilde şunu da gördüm bu arada zaman içinde. Onlardaki o dönüşümü de. Mesela ilk başta annemle işte bu STK'lara, sosyal girişimciliklere işte hani para kazanmıyorsun, bak yeteneğini boşa harcıyorsun gibi görüyorken şimdi annem STK'ya bağış yapıyor yani. Alakasız ama o karaktere. Onu görünce de hani o dönüşümü de görünce bir yandan da mutlu oluyorum. Çünkü böyle böyle değişecek bir şeyler yani. Onlara uysak hep aynı kalacak ki zaten. Hani ülkenin de gelişimi, her türlü gelişim. Hani olan bana olacak gün sonunda. Ve 30'uma gelip baktığımda işte evet hep annemin dediğini yapmışım ama mutsuzum o zaman da bilmiyorum. Hani sohbet kısmı onlar mutlu olur mu? Ondan da emin değilim yani.
Ya onlar senin mutsuzluğunu, mutluluğunu görmeyecekleri için. Yani şöyle düşün bence. Onlarda böyle yaptığın işte mutlu olmak diye bir terim bile yok. O ne demek yani? Hani işte işi sevmek ve mutlu olmak ne demek? İşe, bu hayata çalışmaya geldik. Evet. Hamallık edeceksin, o parayı kazanacaksın ve kenara koyacaksın. Harcamayacaksın da çok. Çünkü ileride bir şey gelebilir başına ve ihtiyacın olabilir. Para kazanıyorsun, binaya göm. Hemen yatırım yap. Yani o geri getirirsin. Yani onu, evet, onu harcamak falan, bunlar hep bizim nesillerimizin aslında deneyimlediği şeyler. Onların onun için akılları da almıyor ve en önemli şey onların için para kazanmak. Dolayısıyla mutlusun, mutsuzsun zaten konuşulmazdı muhtemelen. Ya sen sadece onlara şu anda şunu göstermiş oldun. Ben kendi yolumdan gittim, paramı da kazanıyorum. Onun için laf edecek de bir şekilleri kalmıyor çok fazla.
Evet.
Ya ben de babamla aynı şeyi yaşıyorum yani. Ona kalsa da benim yaptığım her şey çok saçma ve neden sürekli iş değiştiriyorum ve neden sürekli yeni bir alan da oluyorum. Ama giriyorum, biraz zamanımı alıyor ama kotarıyorum onu ve bunu istiyor ruhum aslında ama onlarda şey bile yok. Bir dakika, benim hayallerim, hani sen babana dönüp ama baba benim hayallerim var desen baban sana bakıp ne hani
evet,
onlara kimse hayalini sormamış, onlar hiçbir zaman hayal kurmamış, o hayallerin gerçekleşebileceğinin farkında bile değiller, hayal kurmaya bile korkuyorlar.
Kesinlikle.
Ya gerçekleşmezse diye, ben kendi abimden biliyorum, ben çok hayal kurmuyorum, nasıl gerçekleşmiyor diyor. Yani aklımı yiyecek gibi oluyorum yani. 83'lü. Yani kursan gerçekleşebilir de kur, hani sırf gerçekleşmezse hayal kırıklığını kapsayamayacağımız için hayal kurmuyoruz.
Evet evet, kesinlikle. O yaşlarda o garanti meslek seçimleri işte aman karnı doyur da gelirse önemli değil. gir bir yerde kal, kapağı at kısmı çok önemli. Öyle hayal kurmak, işte tutkunun peşinden gitmek, bunlar çok yeni kavramlar, çok yeni konuşulmaya başlandı aslında baktığında. Dediğin gibi haklısın.
Peki senin etrafında böyle okulda bir şey okuyup da hani böyle ailesinin zoruyla onu okuyup hani öyle insanlar da var mı çevrende arkadaşların? Yoksa genelde sizlerde çok mu?
Çok. Hani şunu bile hatırlıyorum, hani Sabancı'da okuyan bir arkadaşım mühendislik diye girdi. Alakası yok. Hala okuyor 4. sınıf. Mezuniyette ne yapacak bilmiyorum. Grafik tasarıma geçti. Ailesinin haberi yok.
İşte mesela.
Yani öyle çok örnek var. Ya da sırf annesi babası istedi diye işte atıyorum daha işte hukuk, tıp, bunlar daha böyle popüler alanlardır ya, onlara girip bırakan arkadaşım da çok var mesela. Bıraktı.
Tabii ki bırakacaklar.
Şu an ne yapacak da bilmiyor hani o. Şu an onlar için daha zor tabii.
Tabii ki.
Ama çok fazla var.
Eyvallah. O da muhtemelen gizliden gizliye grafik tasarımı yapmaya başlayacak. Para kazanmaya başladığı zaman ailesi susacak zaten. Yani
evet,
bu ne
evet,
kadar
öyle.
İstediğinle ilgili birazcık aslında. Senin tabii ki şansına seni ablan, abin de desteklemiş.
Evet.
Peki hiç böyle arkadaş grubunuzda falan başka kardeşler var mı? Çünkü yaşı biraz daha yakın olduğu zaman o kıyaslamalar, o böyle kıskançlıklar, o böyle paylaşamazlıklar, anasına babasına şey yapmalar falan çok daha fazla oluyor aslında.
Evet, kesinlikle. Yani giyiminden tut, işte hani takıldığı mekana kadar kıyaslayan arkadaşlarım da var. Bu bazılarında da özgüvensizlik yaratıyor. İşte hani ailenin genelde bilinir, hani böyle bir kural vardır ya, işte biri en başarısız olur, işte biri okumaz gibi bir kural. İşte özellikle öyle hisseden insanlar, işte abim çok başarılı, ablam çok başarılı, ben niye değilim diye gibi. O inanılmaz yetersizlik yaratan arkadaşlarım da var.
Ben onlardan biriydim. Abim çok iyiydi derslerde, ben değildim. Evet, yani öyle olunca o kıyas ve kıskançlık gerçekten çok küçük yaşta yerleştiği zaman peki sizin ailede mesela erkek çocuğun daha önemli olduğu bir hissine kapıldı mı? Yani mesela ailenin kayırdığı bir çocuk var mı mesela?
Ay, bizim ailede kızlar kayrılır ya.
İşte
hani şöyle bir mantık var, hani erkek bir şekilde, bu da biraz abimin de hani karakteriyle alakalı, hani bir şekilde okur, yolunu bulur da kız çocukları okusun ileride. Birine muhtaç olmasın kısmı. Annem ve babam da çok güçlü olduğu için hani biri kayrıldıysa o biz olmuşuzdur büyük ihtimalle.
Çok iyi. Ama bir yandan soyunuzu devam ettirecek olan kişi de abin.
Evet evet, orada aslında bir tezatlık var. İşte ya ona çok güveniyorlardı, o zaten bir şekilde bulur gibi. Ya da hassasiyet noktası değiştiği için zamanla belki de biz daha öncelikli olmuşuz.
Ama çok iyi bu bence. Bu güzel bir şey. Çünkü normalde Türk toplumlarında erkek çocuk kesinlikle daha çok sevilebiliyor. Ben anneannem mesela abimin hastasıdır ve biz 4 torunuz, 3'ümüz kız. Ama abimi açık ara farkla en çok sever mesela ve gocunmaz da bundan.
Görev ve sorumluluk vermede hani annem ve babamda bir tık daha az hissediyorum ama işte akrabalar girince hani çok şey lafını duydum mesela hani. Abine verelim işte, şimdi sen yapamazsın ya da abin daha iyi yapar, ona verelim gibi şeyler çok duydum. Ama bir süre sonra herhalde yaşta büyüdükçe çok da takmıyorsun. Görmezden geliyorsun. Çok sana o yara ve sinirini bozmuyor yani. Ama küçükken bunları duyduğumda çok sinirleniyordum. Özellikle erkek kuzenlerimde falan beraberken duyduğumda, ya ne alakası var, ben ne yaparım dediğim çok an vardır yani.
Evet, iyi geldik bugünlere, şansa bala. Bu evet, bilinçsizlik seviyesiyle ailelerimizin. Peki sence ideal kardeşlik ilişkisi nedir ve nasıl olmalıdır?
Yani bence kardeşinle arkadaş olabiliyorsan, gerektiğinde de hani birbirinize, hani sadece büyük küçüğe değil de küçük de büyüğe böyle rehber olabiliyorsa, rol model olabiliyorsa bence en iyisi odur ya. Çünkü hani mesela ben de düşünüyorum küçüklüğüme, ben hiçbir zaman yalnız kalma duygusuyla arkadaş edinmedim. Çünkü benim arkadaşım vardı, top oynayacaksam abimle de oynuyordum onu.
Doğru.
O his beni, hani o dönem fark etmiyordum ama inanılmaz özgüvenli ve bağımsız yetişmeye neden olmuş. Çünkü kimseye hani sırf işte yalnız kalmayayım, bir ortamda şey olmayayım diye tahammül etmedim yani. Gerektiğinde o sınırı güzel çizebildim. Hani şu da çok önemliydi, hani o alanı bırakmaları. İşte evet İmran, hani böyle böyle bir şey de var, büyük ihtimal yanlış yapıyorsun ama dene gör. Bak başının belasında dedikleri an da çok fazladır. Hani o verdikleri inisiyatif önemliydi. Yani o anlar anlamıyordum. Çok üzüldüğüm anlar da var. Ya niye böyle diyorsunuz? Çok böyle zorlanıyorum dediğim anlar da vardı. Ama çok karakterimde önemli bir noktaymış. Öyle
çok
bir alan vermeleri bana. Özellikle abimin ve ablamın.
Çok.
Annemin veremediği dönemde de, işte babamın veremediği dönemde de benim için kavga ediyorlardı yani. Bırak kıza, işte şimdi sen yaparsın, ileride de mi sen olacaksın yanında diye. O sohbetleri çok duydum. O yüzden Beni bayağı iyi geliştirmiş onlar.
Abin ve ablan annen ve babana karşı mı?
Evet, çok evet. İyiymiş. Hani bize yaptın tamam okey ama bırak kızım. Bak yanındayız diye.
Çok iyi.
Karşı çıktılar. Peki.
Hep şey derler ya hani tek çocuk mu, iki çocuk mu, üç çocuk mu vesaire. Hı-hı. Üç çocuk benim için kaos bu arada. Kulağa sadece böyle kaos geliyor bende. Hani iki çocuk bile kaos gibi geliyor duyduğumda ama hani tek çocuk olmasın işte paylaşmayı öğrenemez gibi bir şey var. Mesela ben iki çocuğum ama paylaşmayı öğrenmeyi kız arkadaşlarım üzerinden yaşamaya Hı-hı. çalışıyorum. Ve işte iki tane kuzenim var kardeşim gibi onlar üzerinden yaşıyorum. Paylaşmayı da öğrenmedim. Hani onun için doğrulabiliyor ya paylaşmayı öğrensin evet. yalnız kalmasın ileride bize bakar filan. Sen sonuç olarak abin ve ablan gerçekten rol modeller gibi oldukları için sen zaten onlardan paylaşmayı da öğrenmişsindir, sevgiyi de öğrenmişsindir, özgüveni de almışsındır aslında. Muhtemelen müteşekkirsin kardeşlerinin varlıklarına.
Evet kesinlikle ama ona ben inanmıyorum. Yani mesela bunun bir de ters yüzü var. Biz bu kadar iyi anlaşmasaydık ben küçükken oyuncağımı da paylaşmazdım, yemeğimi de paylaşmazdım. Büyüyünce de paylaşmazdım yani.
Kıskansaydın onları mesela.
Kesinlikle yani bu direktmen kardeş ilişkileri ve onların tutumuyla da alakalı. Annenin babanın bunu hani o krizi nasıl yönettiğiyle de alakalı.
Çok.
Yani mesela hiç o herkes yani kardeşinle kavga edersin küs olduğun zamanlar da vardır. O dönemlerde anne baba onu yatıştıran ve doğruyu gösteren bir şekilde mi davranıyor? Yoksa ortamı mı alevlendiriyor, seni mi suçluyor? Bunların hepsi yani bir parametre.
İşte birbirine kıyaslayıp bak onu yaptı bilmem ne gibi evet, suçlamalar olduğu zaman.
Evet, hiç özür dile şunu yap. Böyle saçma sapan azarlamalarda o çocuk paylaşmayı nasıl öğrensin ki nefret edecek yani.
Şey de çok vardır. Abin o senin git özür dile mesela. Ne evet. münasebet. Abimin hatasıysa o özür dileyecek
Kesinlikle.
Aslında yani. bu aynı şey gibi ben senin annenim benden özür dile. Yo evet. sen de benden özür dileyecek misin acaba hayatında bir kere yani? Yani
anneler her zaman haklıdır işte Çok. Büyükler her zaman haklıdır saygı içinde özür dilemelisin bu tarz şeylerle büyüyen bir insanın ben sırf kardeşi var diye iyi bir şey öğreneceğini düşünmüyorum daha bence kötüye beslenir yani
evet olabilir yani evet. Ama genelde şeyi de söylüyorlar işte ikinci çocuk üçüncü çocuk aile gittikçe rahatlıyor diyorlar yani diğer çocuklarda ilk çocuğa daha baskılı ve giden her yeni gelen kırıyor. Diğer aile zaten çocuklar, kızlar, olanlar büyürken bir şey öğretiyorlar anneye. Onun için sana gelene kadar biraz daha yumuşamış olmaları da lazım zaten mantıklı.
Evet ben onu çok yaşadım ya. Anne mesela ablam ilk çocuk evde. Hani ablama davranışları ve ablamın hani gençlik dönemini yaşayış biçimiyle ben şu an çok ayrıyım. Aşırı ayrıyım.
Doğru.
Hani o yüzden onu ben de yaşadım.
İyi o zaman sen kardeşliğin genel olarak sefasını yaşadın.
Evet.
Senin başka ekleyeceğin bir konu var mı İmran?
Yok aklıma gelen ama ters noktada da bence orada arkadaşlıklar da önemli. Hani senin de zaten Bilinçli Geyik'te bir bölümün vardı seçilmiş
evet,
kardeşlerim,
aile.
O seçilmiş ailem diye. Yani o da çok önemli. Mesela hani kardeşin öğretemediğini sen de ona bir bence örneksin.
Çok.
Bazen arkadaşın öğretiyor. Sen ilkokulundayken, lisendeyken. O yüzden bu da hani bir eksiklik değil. Ha işte kardeşim niye anlaşmıyorum ben 1-0 gerideyim. Hayır öyle bir durum yok yani.
Değil. Şeyi de çok yaşıyorum. Melis, Mina diye kuzenlerim var benim kız kardeşlerim gibi. Onlar birbirlerine tetikleniyorlar hayatta. Çünkü ablayla falan tetiklenmek daha kolay. Evet. Ama ben onların ablalarıyım ikisinin de. Onun için bana kimse tetiklenmiyor. Herkes geliyor bana anlatıyor. Ve ben böyle tatlı tatlı hani ortada kalan hani bunun da gene sütünden balından yiyorum gibi bir şey. Ama evet kardeş arkadaşlıklar da kesinlikle kardeşlikler kadar önemli. Çünkü seçilmiş ailelerimiz.
Evet, kesinlikle.
Çok teşekkür ediyorum İmran, çok sağ ol.
Ben teşekkür ederim.
Görüşürüz.
Görüşürüz.
Merhaba Rida.
Merhaba.
Dalıyorum.
Haftada bir. Sürekli bir araya gelerek podcast çekiyoruz.
Çok şükür Allah'ıma. Kardeş bugünkü konumuz. Kardeş olmasının ve olmamasının bizim çok farkında olmadığımız getiri ve götürüleri neler olabiliyor?
Zaten bu konuya bence başlarken sana da söylemiştim ya. Bir, ben bu konunun uzmanı değilim. İki, kendi deneyimlerimden bahsedebilirim ancak ve gördüklerimden aslında bahsedebilirim. Üç, hangi aileye kardeş geldi yani hangi ailenin çocuğu olduğu ve hangi ailenin içerisinde kardeşinin olduğu bütün konuyu değiştiriyor.
Evet.
Dolayısıyla sevgi kendi üstünde çalışan, duygusal regülasyonuna sahip, sevgi verebilen, alabilen, kendi hayatında kendini gerçekleştirmeye vakti olan, buna uygun bir ortamda çocuk yetiştiren bir ailenin içerisinde kardeş sahibi olmak çok güzel bir deneyim olabilecekken,
toplumun 0.01'ine mi sesleniyoruz dolayısıyla?
Daha az. Başka bir yerde kardeşinin olması çok büyük bir kaynak bölüşümü. Her anlamda kaynak bölüşümü, maddi manevi kaynak bölüşümü sebebiyle insanı çok etkileyebilir. Dolayısıyla kardeşinin olmasının avantajları ailede eğer iyi bir ilişkiye sahipsen harika bir bağ ve bağ kurma olanağı sağlarken kardeşinin olması hayatta yaşayabileceğin en kötü deneyimlerden biri de olabilir.
Peki şunu merak ediyorum bir yandan. Hani hep kardeş yapma sebebi genelde işte paylaşım olsun, paylaşmayı öğrensin, ileride rahat ederler. Hani aileye bakarken bir çocuk yerine iki çocuk oldu mu daha garanti falan gibi bir sebep de olabiliyor ya. Yani ben abim var, paylaşmayı öğrenemedim hala mesela.
Ben de. Dolayısıyla tamam. Aynen. Yani mesela şimdi bizim yaşlarımız biraz anne babaların rahatsızlandığı ve bizim onların yanında olduğumuz yaşlara geldik yani.
Evet.
Ve orada işte çok yakın bir arkadaşım bana iyi ki benim kardeşim var çünkü biz beraber bakıyoruz dedi. Benim hiç böyle bir deneyimim olmadı ama yani bunun için de dünyaya kardeş ve çocuk getirilmemeli diye
çok
düşünüyorum.
Çok büyük planlar bunlar.
İnanılmaz büyük plan. Nereden nereye? Çünkü ben paylaşmayı kardeşimle hiç öğrenmedim yani. Hiç çok uzun 30'lu yıllarıma gelene kadar da iyi bir ilişkimiz olmadı. Şimdi yeni bir iyi bir ilişkimiz var mesela.
Peki hani böyle küçük olan en küçük en yaramazdır, ortanca işte sevgiyi paylaşmayı bilendir, büyük olan en bilmem nedir gibi böyle stereotipler çıkarabilir miyiz kardeşlere? Genellemeler olabilir mi?
Her genelleme yanlıştır şeyiyle başlayarak olabilir. Çünkü şöyle, ben de anneyim. Ben şu an mesela kardeş yapmayı düşünmüyorum kendi çocuğuma. Çünkü şunu açıkça söylüyorum. Ben bir çocuğa daha bu kadar özeni, bu kadar zamanı, bu kadar kaynağı akıtabilecek sabra sahip değilim şu an.
Çok
bunu kabul ediyor. Çok netim. Dolayısıyla ben dünyaya aman oğlumun, Derya'nın bir tane kardeşi olsun diye çocuk dünyaya getirirsem şu an ona bir haksızlık yapacağımı biliyorum. Çünkü ben ona göstereceğimi göstermeyeceğim. Ben ikinci çocuğum ve şunu da gördüm. Aynı zamanda da ona gösterdiğim ihtimamı göstermeyeceğimi de biliyorum. Çünkü bir kere deneyimledim. Yani Allah'ım, gün içinde bir kere uyumasa dünyanın sonu değilmiş. Ama ilk dünyaya getirdiğinde o yemediği kabak benim derdim oluyordu. Şu an umurumda bile olmaz yani bir daha bir çocuğum olsa. Ona o kadar üstüne düşmem. Çünkü ben de kendi mükemmelliyetçiliğimi ya da kendi idealize ettiğim anneliğin nasıl paramparça olduğunu, aslında bir sürü konularda nasıl ister istemez hata yapacağını ve bunu kabul etmek zorunda olduğunu, dünyaya çocuk getirmenin kapsanması çok zor bir şeyi, hata yapacağını bile bile dünyaya çocuk getirmenin ne kadar zor bir şey olduğunu kapsadıktan sonra, artık yeni dünyaya getireceğim bir çocuk olsaydı onu daha çok şımartırdım. Net. O yüzden kesinlikle ilk çocuk bence bir deneme yanılma,
proje çocuk gibi yani, oluyor ister istemez.
Evet tabii ki yani, evet, sen hayalindeki anne babayı olmaya çalışıyorsun. Sonra bence burnun sürtülüyor ve diyorsun ki tamam, ikinci de buraları şuraları daha iyi yapabilirim. Sonuçta pratikle gelişen bir şey anne babalıkta.
Dolayısıyla ikinci çocukta daha rahatlaması ailelerin mümkün, normal.
Yani.
Şimdi senle konuşurken şunu da fark ettim. Biz aslında hayata maruz kalıyoruz ya, biz planladığımızı zannederken. Şimdi ben daha hiç çocuğum yokken ben iki çocuk istiyorum, üç çocuk istiyorum demek zaten kafanda tilkiler dönüyor demek.
Aynen.
Yani sen bir çocuk yaptıktan sonra akış içinde hamile kalırsın ve olursun ve istersin, o zaman bilebilirsin. Şimdiden iki çocuk, üç çocuk istiyorum dersen bilmeden konuşuyorsun zaten aslında.
Tabii ki. İşte sen kafandaki idealize ettiğin şeyi gerçekleştirmeyi planlamış oluyorsun. Ama zaten lohusalık dönemindeki o kırılmalar da idealize ettiğin şeyin gerçek, benim için de öyle oldu mesela ve benim etrafımdaki bir sürü kadında da öyle oldu. İdealize ettiğin şeyin gerçek olmadığıyla yüzleşiyorsun. Ondan sonra zaten bütün şeyler dönüşmek zorunda kalıyor. O yüzden hep şunu söylüyorlar ya, işte sen çocuk doğuruyorsun ama o mu seni doğuruyor, sen mi doğuruyorsun belli değil. Senin içinden yeni bir şey çıkıyor çünkü. Yeni bir,
evet,
kavram.
Doğru.
O yüzden hayallerin de yıkılıyor. Belki 3 çocuk istiyordun. Bir taneden sonra dedin ki ha, bir tane olacak. Ya da belki de 5 tane yapmaya karar veriyorsun.
Evet, bir de gerçekten Azra Cohen'in bir konuşmasında duymuştum. O da şey diyordu. Bir çocuk, hani ben çünkü evde kaos istemiyorum, bir taneyi düzgün yapabilmek istiyorum ve bir taneyi düzgün yapabilmek için de enerjimi bir taneye verebilmem gerekiyor tarzı bir şey söylemişti.
Evet, ben buna çok katılıyorum. Yani kendi şahsi hayatımda ben bunu düşünüyorum. Ama bunu mesela çok çocuk yapmış anneannem bana hep, ben 6 tane 7 tane yaptım yani ne kadar güzel bak diyor. Ben de diyorum ki evet, çünkü büyük çocuklar küçüklere bakmış. Yani sen Yani
çok iyiymiş.
Tabii ki güzel. Çünkü sen hani sen aslında tam olarak ona bakmadın. Yani onu büyük kızına daha 9 yaşında bir çocuğa bakma sorumluluğu verdin. Bu bence ikisi de çocuk. İkisine de büyük haksızlık. O yüzden hani nasıl çocuk ve annelik yetiştirmek istiyoruz? Çocuk sayısını o belirliyor herhalde diye düşünüyorum.
Peki her kardeş elbet bir noktada kardeş kıskançlığını tadacaktır mı?
Ya gerçekten bu sorunun cevabını bilmiyorum. Acaba anne ve baba kaynak bölüşümünü nasıl yaparsa yapsın kıskançlık olacak mı? Çok emin değilim ama benim fikrim şahsi olarak neticede dünyaya beni getiren yumurta ve sperm yani anne ve baba benim koşulsuz sevgi almak istediğim tek kaynak. Bu kaynağı bölüştüğüm herhangi bir şeyi çocuk olarak kıskanmamam bence mümkün değil. Yani burada çok ciddi bir efor gerekiyor. Ben henüz etrafımda bunu sağlayabilmiş birini görmediğim için kardeş kıskançlığı olmayan kardeş de pek görmedim açıkçası.
Peki söz konusu kardeş kıskançlığı olduğunda bir tane meşhur bir söz var. Dilenciler milyonerleri kıskanmazlar da kendilerinden daha başarılı dilencileri kıskanırlar diye. Yani kardeş kıskançlığı hissettiğimiz diğer kıskançlıklardan hangi noktada?
İşte tam söylediğim şey dilencinin dilenciyi kıskanma sebebi kaynağın bölüşülüyor olması. Yani bir tane kaynak var, dilencilere para veren insanlar öbürünü kıskanıyor. Çünkü diyor ki A kişisi benden daha çok parayı almış dilenerek. Burada da bence benzer bir şey var. Aynı kaynak var, anne baba var. Ben tabii ki yan evdeki çocuğu yine kıskanabilir bu arada da kardeşini kıskanmak daha önemli. Çünkü aynı evin içinde hele de yani umarım yapmıyordur kimse ama hepimiz gördük tabii bunu. Kıyaslanılıyorsa çocuğun öbür kardeşe bilenmeme ihtimali yok. O yüzden diğer kıskançlıklardan bence çok farklı.
Ya ben mesela hiç kıskanabilen bir insanım. Çok da sahiplenmeyeyim. Ama abimi kıskandığımı ya da işte kıyaslandığımı ve bak abim böyle yapıyor sen bunu yapamıyorsun dendiğini hiç hatırlamıyorum. Şimdi bunun bu podcast'ı dinleyenler de ben hiç abimi kıskanmazdım onu kıskanmazdım diyor olabilirler. Ama bugün bu kadar kıskanabilen bir insan olduğuma göre demek ki çok derinde bir yerde zaten aileden gelen bir şey olmak durumunda. Çünkü bugün yaşadığım her şey zaten oraya dayanıyor.
Hı hı. Kıskanmayı ama sadece hani ben şimdi onun piyano çalışını kıskanıyorumla bence kısıtlayamayız. Kıskanmanın içinde rekabet de var. Ben de ablamı mesela dışarıdan baktığında kıskanmadım ama uzun yıllar sonra dönüp baktığımda hep ben senden daha iyi olacağımı kanıtlayacağım rekabeti vardı. Bu da bir çeşit kıskanmak aslında yani
tabii
temelde doğru. Baktığında ben onu o sırada kıskanmıyor olabilirim ya da öyle göstermiyor olabilirim ama o büyük çocuk olduğu için senin yaptığın hataları yapmayacağım ve o yüzden de ben onayı bu şekilde alacağım diye davranmak da bir çeşit rekabet aslında. Ben kıskanmaya sadece yani onun şuyunu kıskandım olarak bakmıyorum. Çekişme olarak bakıyorum. Evet. Kaynaklardaki kıtlık olarak bakıyorum.
Peki yani kıskançlık nasıl yenilir? Yani ne yapabilir yani?
Ya bence aile terapistleri bu konuda çok güzel şeyler söyleyebilir. Ama benim gördüğüm mesela kardeşler hep anne ve babalarının onlara olan davranışlarındaki farklılık üzerinden birbirleriyle sataşırlar ya sen çok şımartıldın bana bu verilmedi şu oldu bu olmadı bir kıyas var. Yani burada aslında birbiriyle bir çatışma var. Benim kardeşimle de en büyük olayın dönüştüğü yer biz aynı nasıl anlatayım aynı dinamiğin farklı yaralarını almış aynı dalgalı denizde giden bir teknenin içindeki eşit şartlarda iki insanınızı fark etmek benim kardeşimle bütün ilişkimi değiştirdi. Ve bu ancak konuşarak oldu. Yani şöyle ben ailenin daha tırnak içinde yaramazı ve tuttuğunu koparanı gibi görünürken bu da benim aslında anne ve babaya verdiğim savunmacı tepkiydi. O da bunu başka türlü aslında yaşadı. Dolayısıyla ben burada şunu çok önemli buluyorum. Bu da ancak herhalde büyüyünce oluyor eğer böyle bir aile varsa ya da ailelerin bir araya gelip bunları konuşabilmesi, hisleri ve duyguları konuşabilmesinin kardeşlik kıskançlığının önüne çok geçebileceğini düşünüyorum. Ama böyle şeyler çok garip bir şekilde konuşması ayıp şeyler. Konuşulmuyor yani.
Ama çok garip bir şekilde dediğin bence yani ben şimdi kendi annemden düşünüyorum. Yani bana annemin yani annenin kendi üzerinde derinlere çalışıyor olması lazım. Mükemmel bir anne olmadığını ve olamayacağını kabul ediyor olması lazım. Hı hı. Ki bu açtığı yaraları paylaşabilsin. Yani ben annemden abimi kıskanmış olduğum bilgisini bile alamadım. Yengemle konuştum.
Evet.
Sonra annem ben hatırlamıyorum belki yengene sor dedi. Kendi bana veremedi o bilgiyi.
Evet, evet.
Veremediği için ben, ama vermek de istiyor yavrum o bilgiyi. Bana git yengenden al dedi.
Evet.
Yani
evet.
Hani çünkü onlar için çok büyük yapamadım zannediyorlar öyle olduğu zaman. Evet. Bir tehdit olarak görüyorlar. Aynen. Konuşamayız zaten.
Öyle.
Kendi üzerlerine çalışmadıkları için.
Yani şöyle duygu yani duyguyu hissedebilmek, duyguyu yaşayabilmek, duyguyu ifade edebilmek çocuklukta öğrenilen de bir şey. Yani eğer anne baba ya da işte evdekiler, anne neyse, aile formu her neyse, orada duygular ifade edilip çocuğa ben burada çok kırıldım, bugün kendimi çok yetersiz hissettim. Merak ediyorum yani kaç anne baba çocuğuna ben bugün kendimi bu konuda yetersiz hissettim, şu konuda çok hayal kırıklığına uğradım, çok üzüldüm var. Zaten toplumun duygusal şeyi iyi kötü üzerinden gidiyor. Bir şey ters olunca öfkeleniliyor ya da içeri kapanılıyor çoğunlukla. Yani yelpaze çok geniş değil duygusal yelpaze. Ama eğer duygusal yelpaze geniş olursa ki çocuk bunu öğrenebilir. O zaman aileler kendi içinde ben bugün siz ablamı bilmem neyle ilgili kutladığınızda kendimi şöyle hissettim diyebilir. Yani bu da aslında en büyük şifa bence. Çok. Bunun içerisinde konuşabilmekle
doğru.
Alakalı. Bence doğru. Burada da böyle problemler yaşandığında terapiye gitmek de çok lüks gibi görünüyor. Ama bence aile terapisi mesela çok önemli ve güzel bir şey.
Çok.
Keşke herkes gitse yani.
Peki kardeşler arası kıyaslamanın olmadığı bir dünya mümkün mü sence?
Bilmem yani eğer anne baba iki insanın dünyaya gelirken farklı özelliklerinin olabileceğini herkesin yapmak zorunda gerçekleştirmek zorunda olan bazı görevlerinin olmadığının idrakında olurlarsa yani bireye birey olma izni verilirse eğer o zaman kıyas olmaz da herhalde kıyaslamazdın yani.
Evet doğru.
Ama tabii insan yani çocuk ve ebeveynlik bence çok karmaşık bir konu. İnsan, ben de öyle. İnsan kendi hayallerini projekte ediveriyor. İşte farkındalık da burada. Bir dakika şimdi ben onun piyano çalmasını, ben piyano çalan bir çocuğum olsun ya da ben piyano çalmadığım için çalsın istiyorum demekle bu çocuk ne çalmak istiyor acaba? Sürekli bence güncellenmesi gerekiyor.
Doğru.
O yüzden de o kıyası yapmayacaksak acaba bu dünyaya getirdiğim bu insan, benim aracılığımla dünyaya getirdiğim ve benim istediğim gibi olmak zorunda olmayan bu insan bu hayatta neler yapmak istiyor ve ben ona nasıl rehberlik edebilirim diye bakılsa bence herkes rahatlayacak.
Doğru.
Ama öyle olmuyor.
Peki ideal kardeşlik diye bir kavram var mı sence?
Yok bence yok ideal. Hiçbir şeyin ideali olduğunu düşünmüyorum. Beklenen insanın kardeşinden bekledikleri olabilir. Kimisine göre ideal kardeşlik her gün ona nasılsın diye sormasını istiyor olabilir. Öbürü duygusal destek vermek istiyor olabilir. Duygusal destek almak istiyor olabilir. Bence orada işte yine iki tarafın birbirinin ihtiyaçlarını duyduğu, gördüğü bir hal ideal kardeşlik olabilir.
Ve birbirlerine hiç benzemek durumunda değiller. Şey de çok komik oluyor. Özellikle iki çocuklarda görüyorum. Genelde kimle konuşsam, şimdi benim de abimle bambaşka hayatlar yaşıyoruz. Hı-hı. Bambaşka iki karakteriz. Sokakta bir araya gelsek zaten arkadaş olmazdık muhtemelen. Ve aslında etrafımdaki birçok insan da böyle. Yani aynı aileden çıkıyoruz. Birebir aynı şeyleri görüyoruz. Yani birebir aynı şeyleri görmüyoruz ama aynı iki tip insan tarafından büyütülüyoruz. Ve bambaşka insanlar oluyoruz aslında.
Hı-hı. Evet. Çünkü bir dakika seni 3 sene sonra dünyaya getirmiş annen aynı annen değil ki bir yandan da.
Zaten.
Aslında aynı insan seni büyütmüyor yani. Aynı ortama da gelmiyorsun. O daha deneyimli bir anne olmuş oluyor. Biraz daha rahatlamış oluyor. İlişkinin dinamiği değişmiş oluyor. Aslında bizi aynı insanlar doğuruyor gibi ama 3 senede sinir sistemleri ne kadar değişiyor. O yüzden
çok.
Aynı insanlar dünyaya bizi getirmiyor. Ama tabii genetik faktörler, eğilimler bir sürü şey de var burada.
Peki. Şimdi bazen kardeşlerimizle anlaşamayabiliyoruz. Gerçekten daha büyük problemler yaşanabiliyor. Ama işte bir şey de var ya senin kardeşindir. İşte affet aman aile yanında olsun her zaman. Lazım olur. Aile işte hayır denmez bilmem ne gibi. Hmm. Sence illa kardeşinle bir ilişkin olmalı mıdır? Ya da bazen mesela aşkların en güzeli o kardeşi uzaktan sevmek olamaz mı?
Ben kesinlikle ailenin kutsallaştırılarak... tamamen insanın bir takım zorlanmalarını görmezden gelmesini doğru bulan bir insan değilim. Öyle de yaşamıyorum zaten kendi aile hayatımı. Hani aslında. O yüzden bazen bazı ilişkilerin uzaktan yürütülüyor olması bence çok okey bir şey. Eğer insan bununla mutluysa. Ama tabii ki hayat çok güzel olmaz mıydı? Dünyaya geldiğimiz, kan bağımız olan, birbirimizle herkesin bireyselliğini alan açılan, herkesin kendini ifade edebildiği bir aile çok güzel olurdu. O zaman da zaten kimse böyle bir aileye sınır koymak ya da uzaklaşmak isteği duymazdı. Evet. Ama eğer bir anne bir çocuğu dünyaya getirdi diye 40 yaşındayken hala onun kararlarında bir hakkı olacağına inanıyorsa, onun hayatında sen bilmezsin ben karar vereceğim diyorsa, burada zaten anne çocuğun büyümesine izin vermemiş oluyor. Bir sürü bir şeyler karışıyor orada. Artık o noktada bazen uzaklaşmak aşkların en güzeli olabiliyor. Bazen sınır çizmek gerekebiliyor.
Yani kaçmakla, çünkü bir yandan şeyi de çok net söyleyebiliyoruz ya. Yani kaçmak, yani ben sana ilk seansa geldiğim zaman anne anlatıyorum sürekli anneanne. Babamı sorduğun zaman babamlarımız çok iyi, çok konuşmuyoruz demiştim mesela sana. Hı-hı. Hani aslında o derinde bir kaçmak ya.
Yani ama bazen de bir yere yani sonra kendiliğinden o konu zaten geliyor. Çünkü evet. Biz hani senin sinir sisteminle çalışıyoruz. Sinir sistemi hazır olduğu şeyi konuşur. Somatik deneyimleme şeyine göre, uygulamasına göre. Yani oraya gelene kadar zorla, hayır şimdi sen bunu konuşacaksın, şimdi buradan kaçmayacağız diye yüzleşeceğiz. Bu da çok doğru bir şey değil ki. Çünkü karşıdaki insan, sen benim sınırımı aşıyorsun ve bu benim hoşuma gitmiyor dendiğinde, sınırı mınırı yok öyle, ben senin annenim, ben senin babanım, sürekli bunu diyen ve seni duymayan bir insanla daha kaç kere kapıyı çalacaksın?
Ya sen söylerken de tetiklendim.
Yani o zaman orada uzaklaşmak gerekebilir bazen. Karşı taraf beni duymuyorsa niye kendimi anlatmak için boğazımı yırtayım ki? Kaç kere deneyebilirim? Kaç kere başkasını değiştirmeye çalışabilirim? Değiştiremem.
Evet. Benim başka soracak sorum yok. Senin ekleyecek bir şeyin var mı? Aklında kalan.
Yok.
Benim, ama yani benim bakışımdan varmış gibi hissettin değil mi? Yani kardeş zorunuz değil diye bitirebilir miyiz?
Kesinlikle bitirebiliriz. Ve hani bunu
öyle bir algı var çünkü.
Var maalesef, aynen. Ve hani kesinlikle katılmıyorum. Yani
çocuk kesin yapılmalı ve kardeş şart. Evet. Gibi.
Yani değil. Bence.
Bence de değil. Tam tersi de bana kaos gibi geliyor.
Emin ol birçok insana da öyle geliyor. Evet. Ama bu kardeşin varlığından kaynaklanmıyor işte. Bu çok derin bir mesele bence.
Evet, çok derin gerçekten. Hani kardeşi olanlar illa kardeşleriyle birlikte takılmaları gerekmiyor. Ve aile olanlar da illa çocuğuma kardeş vereyim gibi bir yerden böyle bir şey yok yani. Sen sevgini ver çocuğuna. Kardeş vermek zorunda değilsin yani.
Oh.
Aynen.
Çok güzel söyledin.
Şimdi güzel oldu.
Evet.
Teşekkür ederim Rida.
Hiçbir şey değil.